Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 13 Mayıs 2022 günlerden Cuma. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Çok kalabalık bir gündem var. Hepsini aktarmaya gayret göstereceğim sizlere. Rusya'nın Ukrayna operasyonu sahasından notlar var. Elimden geldiğince aktaracağım. Ayrıca Doğu Avrupa'da özellikle Rusofobi ile alakalı pek çok gelişme var. Letonya'sında, Estonya'sında, Litvanya'sında. Gerçekten kimileri akıl dışı tavırlar, çok çarpıcı örnekler var. Bunları da size aktarmaya çalışacağım. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği artık aslında 12'sinde Finlandiya, 15'inde İsveç açıklama yapacaktı ve karar verildi deniliyordu. Ama açıklamalar netleşmedi. Daha doğrusu yönetici konumunda, Cumhurbaşkanı, Başbakan konumunda olanlar üyeliğin başvurusunun yapılacağını söylediler. Başvuru yapılacak ama onaylanabilecek mi? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok çarpıcı açıklama geldi. Olumlu bakmadıklarını söyledi. Tabii ki tartışmalar başladı. Türkiye veto mu edecek yoksa pazarlık mı yapmaya çalışıyor şeklinde yorumlar var. Ukrayna krizi etrafındaki bütün notları aktarmaya çalışacağım. G7 toplantısı var. Yarın NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var. Berlin ev sahipliği yapıyor bunlara. Ayrıca Olaf Scholz'la Putin'in görüşmesi oldu. Rusya Güvenlik Konseyi toplandı. İsveç-Finlandiya hattındaki NATO üyeliğinin tabii Rusya'ya yansımaları, Ukrayna'yı da aynı şekilde Rusya'ya karşı kullanmak için yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nin uğraştığını biliyoruz. Bütün bunlar ne gibi sonuçlar doğuracak? Bugün programın ikinci yarısında konuğum Asya Türkiye Avrupa Platformu ATA Platformu Direktörü Doçent Volkan Özdemir olacak. Kendisine de soracağız hem bu NATO içerisindeki tartışmaları, hem bölgesel hem küresel etkilerini, hem de Türkiye'nin alacağı tavırı soracağız. Tabii işin bu krizin ekonomik veçesinde de gelişmeler var. Yine onları da aktarmaya çalışacağım. Ukrayna'ya askeri yardımın dışında adeta tümüyle Ukrayna ekonomisi batı paralarıyla döner hale geldi. Fakat tabii işin enerji boyutunu konuşuyoruz. Dün de Mehmet Doğan'la konuşmuştuk. Avrupa'ya dönüp dolaşıp bütün fatura daha ziyade Avrupa'ya çıkmış gibi gözüküyor. Oradan notları da aktarmaya çalışacağım yine sizlere. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da Asya'yı kesiyordu. ASEAN zirvesi düzenlendi. Çin'in tepkileri var, aktaracağım. Türk dış politikası ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nun demokrasi olmadan müzakereler başlayamaz diye oldukça gülünç bir raporu yayınlandı bugün. Ukrayna'da insanları ağaçlara bağlıyorlar ama onlarla jet hızıyla müzakere başlatılabiliyor. Efendim, olağanüstü koşullar diyebilirsiniz ama ortada bir kriter kalmadı. Türkiye'ye Avrupa Parlamentosu ne diyor, neden bahsediyor diye sormak çok mümkün. Avrupa'dan, Amerika'dan notlar var. Tabii Orta Doğu'dan da var. Özellikle Suriye ile ilgili Amerikan yönetiminin, ben dün bir parça aktarmıştım size, Suriye'nin kuzeyinde yatırım muafiyeti kararı alması. Özellikle Fırat'ın doğusu Ankara'yı kızdırmış gözüküyor. Ama sadece orayı mı kapsıyor? Reuters'ın iddiasına göre Türkiye kontrolündeki bölgeleri de kapsıyor. Petrol yok diyorlar. Var mı belli değil. Suriye'nin petrolünü, tahıl ürünlerini çalıyorlar yıllardır. Ve savaşı da bitirmiyorlar. Bu krizde devam ettiriyorlar. Ondan sonra da uluslararası hukuk diyorlar Ukrayna'da. Oldukça çifte standartlı, göze batan uygulamalar. Bunlar da var. İran, Tahran'da Katar heyeti ağırlandı. Orta Doğu'da bir de El Cezire muhabiri Şirin Akile'nin öldürülmesi, İsrail güçleri bugün cenazesi oldukça olaylı geçmiş durumda. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan yine hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Sputnik Radyo'yu aynı zamanda web sitesinden, Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. YouTube yayınımız yok, karartılmış durumdayız. Avrupa'dakiler izlemiyorlar. O yüzden Telegram hesabını da paylaştım Twitter'dan ben. Telegram'dan bizi dinleyebilirsiniz. Videoda yükleniyor, oradan yine izleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi sahadan Rusya'nın özel harekat olarak adlandırdığı Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini biliyoruz. Burada tabii Donbas cephesinin batısı, kuzeybatı hattında, Lugansk'ın batısında büyük gürültü kopuyor. Ukrayna ordusunun ard arda köprüleri havaya uçurduğu haberleri gelmişti. Özellikle neonazi taburlar var. Ukrayna ordusu düzenli birlikleri var. Rubiznye ve Severodonetsk arasındaki köprüyü de havaya uçurmuşlar. Oradaki savaşı aslında kaybettiler ama Zelenski 5000 ek asker gönderilmesi talimatı vermiş. Daha ne kadar kayıp yaşanacak, orada tuzağa mı düşülüyor diye sorular da yöneltiliyordu. Harkov bölgesinde neonazilerin özellikle tabii Rus ve Rusça konuşan nüfusun yoğun olduğu yerler cezalandırma baskınları yaptıkları haberleri de geliyor. Azovstal, Mariupol zaten neonazi taburundan temizlendi ama Azovstal fabrikasında sıkışmış olan ve siviller de çıkartılmıştı. Geçtiğimiz günlerde artık duyurulmuştu hem Ukrayna hem Rusya tarafından. Oradaki neonaziler, bütün çıkanların her tarafında gamalı haçlar her yerlerinden akıyor artık yani... İnkar edilemez bir varlık ortada. Sivillerin aktardıkları ortada. Sputnik özel olarak sivilleri tercüme ederek yayınlıyor. Her çıkan neonazilerden şikayet ediyor. Doğal olarak kendi vatandaşları olarak, yurttaşları olarak görmüyorlar. Çünkü Rusça konuşan nüfusu ideoloji gereği. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi tabii kalan bu neonaziler ne olacak? Rusya Federasyonu silah bırakarak çıkabilirler diye defalarca tekrarladılar, defalarca söylediler ve aslında yani Amerikalılar filan olsa şimdiye dümdüz etmişlerdi orayı, öyle yani. IŞİD'in, ben gidip görmüştüm de açıkçası, Amerika'nın bombardımanından geçmiş kentleri, taş üstünde taş yoktu, o kadar vahimdi Orta Doğu'da bu işler. Amerikalılar böyle halı bombardımanıyla her yeri dümdüz ediyorlar ama tabii burası Rusya coğrafyası, o yüzden o kadar kolay yürümemesinin bir sebebi de bu. Azovstal'daki bu neonaziler ayrıca Türkiye'ye de arabuluculuk için başvurmuşlar. Aslında bütün hepsini çıkartırken resimlerini çekip öyle gönderebilirler. Bilemiyorum ama tabii kabul edilmemiş durumda. Rusya tekrarlıyor, silah bırakıp. Zaten yenildiler artık, daha direnmenin bir anlamı da yok. Mariupol'de kurtarıldı bir şekilde. Dolayısıyla acayip bir resim var orada. Cenevre'de BM temsilciliği, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Oturumu, Ukrayna Özel Oturumu yapıldı ve burada böyle bir Rusya'nın insan hakları durumuyla ilgili incelenmesi, Rusya operasyonuyla ilgili hak ihlallerinin kınanmasını talep eden bir tasarı kabul edildi. Rusya Federasyonu bunu siyasileştirilmiş ve gerçeklikten kopuk karar diye nitelendirdi. Orada ne olup bittiğini bilmiyorlar. Tam tersine bir Rusofobi kampanyası var. 8 yıldır neredeydiniz? Donbas'ta 8 yıldır bu savaş sürüyor. Yeni başlamadı. Donetsk ve Lugansk'ta yaşayanlar da Ukraynalılar, tabii ki belirtmek gerekiyor. Evet, şimdi Ukrayna milliyetçiliği manyaklık boyutlarında ve bu manyaklık gözden ırak tutulmaya çalışılıyor. Hakikaten akıl hafsala almayan şeyler yaşanıyor. Batı'da da hani Ukraynalılar mağdur durumda diye. Yani hiç bunları Suriyeliler için falan yapmadılar. Yani Afganlar için yapmadılar ama bunun için yapıyor. Çifte standartları böyle göze giriyor. Daimi temsilcisi Rusya'nın BM'deki oturumda Ukrayna'nın 8. sınıf tarih kitabından bölüm okumuş. Efendim burada aslında ve bu arada Fransız mevkidaşı da ismi Nicolas de Riviere. Demiş ki Nikola aslında Ukraynalı olduğunuzu biliyor muydunuz demiş. Çünkü bu 8. sınıf tarih kitabında Fransızlar, İspanyollar, Portekizliler, Türkler, Yahudiler hepsi Ukrayna'dan gelmiş efendim. Böylesi bir ideolojik olarak böylesi bir milliyetçi manyaklık bu neonazi dediğimiz ideoloji Ukrayna'da maalesef yıllardır da pompalanan bir şey. Şimdi Letonya'da, Doğu Avrupa'da da bu ideolojinin izleri çok geniş, çok yaygın. Letonya parlamentosu Riga kurtarıcıları anıtı günlerdir 9 Mayıs törenleri dolayısıyla cesaret edebilen insanlar gidip çiçek bırakıyorlar ataları çünkü nazizmin zulmünden onları kurtarmıştı. Bunlardan 20 kadarına dava açmışlar çiçek bıraktıkları için. Bakınız ne kadar demokratik Avrupa Birliği üyesi Baltık ülkeleri. Ayrıca bir genç tek başına gidip kimseye aldırmadan etrafta da Ukrayna bayrakları işte Nazi amblemleri filan hiç tınmadan çocuk gidip çiçeği bırakmıştı. Ona da aynı zamanda suçlamada bulunulmuş soykırım, insanlar karşı suçlar ve düşmanlığın meşrulaştırması yani çiçek bırakarak bunu yaptığı iddia ediliyor. Bu arada neye karşı yapıyor bu eylemini? Nazilerin kurbanlarını ve Nazilerle savaşanları anmak için yapıyor ama hemen tersine çeviriyorlar. Çok acayip. Hatta hızını alamamış bir milletvekili Alexander Kirstein bu anıtı ziyaret edenler için toplama kampı kurmayı teklif etmiş. Böyle bir acayip resim efendim. Tabii Rusya'dan protestolar var. Ayrıca tabii ki bu bize Letonya içerisinde atalarını anmaktan son derece gurur duyan insanlar olduğunu da gösteriyor. Letonya toplumu için de çok zararlı işler. Bulgaristan'da da Sofya'da Sovyet ordusu anıtı var. Bunun karşısına Ukraynalı annenin çığlığı isimli bir heykel dikmişler. Neonazileri tabii bütün buradaki insani suçlarda en başta neonazilerin olduğunun altını çizmek gerekiyor bir kez daha. Savaş, bu çatışmanın başlaması biraz karışık bir tarihe sahip. Eğer bunu bilmiyorsanız böyle bu konuda fazla atıp tutmamak gerekiyor. Çünkü bu çatışma yeni bir çatışma değil. Ukrayna'nın iç savaşının sonucu olan Ukraynalılarla Ukraynalıların aslında Rus asıllı Ukraynalıların çatışmasının sonucu olduğunu belirtmek gerekiyor. Moskova'da bu arada arabasına Rusya ve Sovyet bayrağı takan bir adam römorkta taşıdığı bir tabut üzerine Ukrayna bayrağı asmış. Hemen gözaltına almışlar. Sonra tabii serbest bırakmışlar. Ceza yasalarında bunun karşılığı yok ama gördüğünüz gibi müsamaha da göstermemişler efendim. Bu arada Almanya'da Essen'de bir terör bombalar, silahlar, terör planları, antisemitik aşırı sağcı birini yakalamışlar. İçişleri Bakanı demiş ki gencin yardım çağrısı olabilir bunlar. Yani bakın nazizmin devamına ne kadar hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Aynı şeyi Orta Doğu'da radikal İslamcılar için de yapmışlardı bunlar. Hakikaten Batı inanılmaz bir noktaya gelmiş durumda. Çekya 103 vatandaşına Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak için izin vermişti. Artık böyle bir Rus düşmanı, ırkçı Avrupa demek gerekiyor artık. Ve özellikle Doğu Avrupa full ırkçılardan ve Nazi devamlılarından oluşur hale gelmiş maalesef durumda. Avrupa Haber Ajansı bu arada birliği TASS'ın üyeliğini askıya almış. Ne kadar şahane. Basın dayanışması falan gibi bir şey yok. Dezenformasyon, neonazileri sergileyenler mi dezenformasyon yapıyor yoksa gömmeye çalışanlar mı diye sormak gerekiyor. Evet, şimdi Rusya bu arada Ukrayna'da Amerika'nın tesis ettiği biyolojik laboratuvarları ifşa etmişti. Büyük dev ilaç şirketlerinin de müdahil olduğu, Biden'ın oğlunun müdahil olduğu. Bununla ilgili bugün BM'de oturum talep etmiş. Tabii saat farkı var Amerika ile yapılacak. Amerika'da Ukrayna'ya bu savaşı bitirmemek için kesenin ağzını açtı Amerikalılar. Nasılsa başkaları veriyor onların yerine bu savaşı. 40 milyar dolarlık yardım Senato'da takılmış Cumhuriyetçi senatör Kentucky senatörü Rand Paul itiraz etmiş. Amerika'da bütçe açığı ve enflasyonu artıracak diyor. Bir de yani denetimsiz veriliyor. Bu paralar nereye gidecek? Ne olacak? Ne bitecek? O silahlar nereye gidiyor? Hiç bunların hesabı da sorulamıyor. O kadar korkunç bir ırkçı rüzgar estiriyorlar ki bunları sormak suç haline getirildi neredeyse. Velhasıl Senato'da temsilciler meclisinde onay almıştı ama 40 milyar dolarlık yardım Senato'da şimdilik alamamış. Haftaya diyorlar. Amerika'da işler karışık biraz tabii. Fed Başkanı Jerome Powell yeniden seçildi bu arada. 4 yıllık ikinci dönem için Trump döneminde atanmıştı. Görev süresi de dolmuştu. Biden da yenilemiş durumda. Amerika'nın derdi tabii ki enflasyon Türkiye'deki gibi değil. Biz de böyle olsa öpüp başımıza koyacağız. %8.3 bu çok yüksek bir rakam, 2'ye düşürmesi gerekiyor, buna uğraşacakları sözü vermiş durumda. Ekonomi büyük bir problem ama tabii 40 milyar doları da Ukrayna'ya veriyorlar. Amerikalıların da gıkı çıkamıyor. Medya sayesinde tabii, ana akım medya her şeyi çok güzel Amerikalılara yutturuyor. Şimdi bir de OPEC karşıtı NOPEC yasası var. Antitrust yasası. Amerika'da Adalet Bakanlığı OPEC üyesi ülkelere antitrust yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava etmesine izin veren bir yasa. Bu da Senato'dan geçmiş vaziyette ama bu pek çıkacak gibi değil. Bush yönetimi döneminde de tartışılmıştı. Çıkartamamışlardı çünkü ucu kendilerine dokunuyor. OPEC'tekiler de açıkça uyarıda bulunuyorlar. Yani Rus petrolü ihracatını siz yasakladığınız zaman nasıl olacak? Biz bunu karşılayamayız diyorlar. Dün de konuşmuştuk Mehmet Doğan'la. Dolayısıyla Amerikalılar böyle irrasyonel işlere bu bağlamda da devam ediyorlar. Şimdi bu işin NATO ayağı, birazdan Volkan Özdemir'le konuşacağız. O yüzden çok özet geçeceğim bunu. Önümüzdeki hafta büyük olasılıkla NATO'ya başvuracak İsveç ve Finlandiya. Gerçi Finlandiya'nın bir yetkilisi Klaus Korhonen Rusya'dan doğrudan herhangi bir tehdit almadıklarını söylemiş. O zaman tarafsızlık statüsünden niye bu kadar kolay vazgeçiyorlar? O da acayip bir soru. İsveç parlamentosu ise Kuzey Avrupa'da savaş riskini azaltır biz üye olursak diye bir iddiada bulunmuş. Ne değişti de azaltıyor? Ne oldu şimdi? Hakikaten acayip sorular. Türkiye burada kritik önemde. Bugün Cumhurbaşkanı'ndan bomba açıklama geldi İsveç ve Finlandiya ile ilgili. Gelişmeleri takip ediyoruz dedi ama olumlu bir düşünce içinde değiliz dedi. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi diyerek aslında çoğunlukla İsveç'in özellikle Suriye'de işte ve PKK ile ilgili desteklerine işaret etti. Geçtiğimiz Mart ayında aslında Erdoğan NATO'daki genişlemenin faydalı olduğunu söylemişti bu arada. Bugün de savunuyoruz demişti ve bu adımları atarken dünya için barış istiyoruz demişti. Yani böyle hem öyle hem böyle, hem barış hem bilmem ne olmuyor yani. Bu işlerin bir sınırı var tabii. Enteresan değerlendirmeler bunlar. Rusya'dan değerlendirmeler var. BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanski açıklamalar yaptı. NATO'ya girerlerse tabii potansiyel olarak hedef olabilirler. Bize karşı düşmanlık yürütürseniz, Ukrayna'da yaptıkları gibi darbe yaptırıp işte Donbas'a saldırıya maldırıya zorladıkları ve hatta Rusya topraklarına sızma yapmaya çalıştıkları gibi 16 Şubat'ta benzer şeyler yaşanırsa bir risk, potansiyel risk ortaya çıkıyor. Dolayısıyla NATO'ya katılımlarının Rusya'nın güvenliğine dair bir darbe olacağını düşünmüyoruz ama yani doğrudan bir darbe olmaz ama umarız katılmazlar. Bu güvenlik mimarisi için iyi bir şey değil demiş. Bu arada Gazprom, Finlandiya'ya gaz sevkiyatını NATO üyeliği yüzünden durdurmayız diye bir açıklama yapmış. Böyle bir vaziyet. Putin Scholz'la telefonda Ukrayna'yı görüşmüş. Tartışmaların çeşitli kanallardan sürmesi Almanya-Rusya arasında. Putin özellikle neonazilerin uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmelerine, kendi yurttaşlarına, kendi şehirlerine hiç aldırmadan saldırmalarına dikkat çekmiş. Olaf Scholz ise tweet attı bu konuda. Ateşkesin en kısa sürede ilan edilmesi, iktidarda nazilerin olduğu iddiasından vazgeçilmesi. Allah Allah, bizzat Zelenski Azak'ta burnunu savunuyor. Peki o zaman kim iktidarda? Anlayamadım doğrusu Olaf Scholz'un dediğini. Küresel gıda durumuna dair Rusya'nın sorumluluğu. Rusya, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemiler için koridor açmayı önerdi. Ama Zelenski yönetimi kabul etmiyor. Bu yüzden de Rusya tahılı izin vermiyor, tahılın gitmesine diye iddialarda bulunuyorlar. Dezenformasyon yapıyorlar. Hakikaten çok acayip bir durum. Rusya lideri Güvenlik Konseyi ile Finlandiya İsveç üyeliğini aynı zamanda görüşmüştü. Askeri operasyonla ilgili de bilgiler alınmış durumda. Berlin'de de G7 toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanları Almanya'nın militarist yeşil Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ev sahipliği yaptı. Yarın da Berlin'de yine NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacak. Baerbock Rusya'nın dünyayı bölmeye çalıştığını iddia etmiş. Efendim nasıl Ukrayna'ya yardım ederiz? NATO'nun savaşa girmemesi de gerekiyor. Bizim yerimize Ukrayna şey yapsın, silah verelim. Ondan sonra tahılları bloke ediyor iddiasında bulmuş. Yine eksik anlatıyor Alman halkına gördüğünüz gibi. Ve dezenformasyon kampanyası demiş. Daha ne olacak? Her şeyi kararttılar. İkinci bir anlatı duyamıyorsunuz. Televizyonları açıyorsunuz. Bayerbo Hanım ne diyorsa onu duyuyorsunuz. Karşıt anlatısı ne oluyor? Peki insanlar nasıl karşılaştıracak? Yok. Sansür ve karartma var. Bunun adı asıl dezenformasyonu sansür ve karartma ortamında yapabilirsiniz. Açıklıkla ifade edildiğinde insanlar kıyaslayıp kendi kanaatlerine varırlar. Bir tarafı susturan kimse dezenformasyonu o yapıyordur. Çok net. Tabii Britanya'nın Baltıklarla Karadeniz'i karıştıran Dışişleri Bakanı Liz Truss da askeri desteğin hızından bahsetmiş. NATO'nun desteğini güncel standartlara uygun desteğine geçmeliyiz diye sallamış öyle. Kuleba'da daha fazla ağır silah verin, NATO'yu bu işe bulaştırmaz. İşte nükleer savaş çıkart falan gibi laflar söylemeye gerek yok gibi öyle o da sallamış vaziyette efendim. Şimdi... tabii Polonya üzerinden bir savaş çıkartılmaya çalışıldığını düşünenler de var. Amerikalı emekli albay Douglas MacGregor son derece rasyonel bir isim kendisi. Analizleriyle bu krizin çıkması, nedenleri, Amerika'nın bunu nasıl zorladığı en baştan, Ukrayna'yı nasıl bir silaha çevirdiği Rusya'ya karşı bütün bunları anlatan sınırlı sayıda isimlerden bir tanesi. MacGregor diyor ki Polonya'yı, yani NATO doğrudan doğruya NATO Rusya ile savaşamıyor ama Polonya'yı savaştıracak bir takım mekanizmalar peşinde olabilir Biden yönetimi. Ukrayna'ya müdahale ettirecek şekilde dolaylı bir savaş açılabilir. Tabii buradan Rusya'nın vereceği yanıt da önemli. Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace da Rusya ile doğrudan çatışmaya girmeyeceğiz demiş. Dolaylı olarak vekilleri kullanarak yapıyorlar hakikaten bu işi. Böyle bir çerçeve var. Avrupa Birliği 500 milyon euro daha gönderecek. Ukrayna'daki bütün bütçeyi zaten paraları Avrupalılar ödüyorlar. Ukrayna'nın kendi ödediği bir şey kalmış değil. Yönetim olarak söylüyorum bunu. Sergey Lavrov, BDT Dışişleri Bakanları toplantısı var. Duşanbe'de, Tacikistan'da. Orada açıklamalar yaptı. AB üyeliğinden bahsediyorlar dedi. Yani bunun artık zararsız olacağı ile ilgili şüpheler var dedi. Ya bu AB üyeliği, Doğu Ortaklığı falan, onların hep güvenlik ayakları vardı. Biraz böyle üstü örtülen tabii ki. Avrupa Birliği'nin NATO'nun izinden gitmeye çalıştığı ve fiilen NATO'nun uzantısı olmaya çalıştığını söylemiş. Aslında biraz da öyle zaten, yani olmaya çalışmak ne kelime işin doğrusu. Tabii BDT, Kolektif Güvenlik Anlaşması, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kurumlar ve Asya'ya sarkıp Çin ve Rusya karşıtı olumsuz düşünceler üretmeye çalıştıklarını söylemiş. Şimdi bunu yapıyorlar yapmasına da durumları parlak değil. Avrupa Merkez Bankası da faiz arttırımına gidecekmiş. Temmuz'da bekleniyor. 10 yıl sonra ilk defa gidecekler. Tabii enflasyonist ortam, enerji fiyatları. Almanya Ekonomi Bakanı Yeşillerden Robert Habeck şu anda Rusya'ya doğal gaz ambargosu uygulayamayız demiş parlamentoda. Günaydın diyeceğimiz var. O kadar Bayerbo sallayıp durmuştu ama Federal Meclis'te defalarca söyledim demiş. Zaten depolama tesislerimiz %40 dolu demiş. Yapamayız şu anda demiş. Ayrıca kış yaklaşıyor, yani kış gelince perişan oluruz diyor. Doğal olarak hakikaten durum böyle. Hatta tabii ki Avrupa Birliği bir tek her istediğine yaptırım uygulayacak hali yok. Rusya da bir takım şirketlere yaptırım kararı aldı. Kendisine yaptırım uygulandığı için misilleme olarak. Dolayısıyla Putin'in bu en son Avrupalı işletmelerle ilgili yaptırım kararı yüzünden Gazprom'un, Almanya'daki yan kuruluşlarının gaz alamadığı bilgileri var. Şimdilik hazırlıklıyız diyorlar ama tabii bu böyle bir oyun. Bu devam ediyor, bu oyun karşılıklı. Evet, bunun dışında Alman Siemens Rus demiryolları teknik bakım kontratlarından çıkıyormuş. Böyle bir şey var. Allianz, dünyaca ünlü sigorta finans şirketi aynı şekilde. Böyle küçük küçük haberler var. Wall Street Journal'da Rusya yaptırımları yüzünden Avrupa ekonomileri çatırdıyor demeye başlamış. Enflasyon, ekonomik durgunluk girdabına sürükleniyorlar demiş Wall Street Journal. Nasıl böyle politikalarla sürüklenmesinler? O da ayrı bir şey. Euro dolar karşısında son 5 yılın en düşük seviyesini görmüş durumda. Ruble ise euro karşısında yükselmiş vaziyette. Hakikaten enteresan gelişmeler. 63 rublenin altına düşmüş bu arada dolar. Ruble, özellikle rubleyle ödeme kararından sonra Putin'in yükselmişti. Putin'in de uyarıları var bu konuda. Rusya karşıtı yaptırımlar küresel krize yol açacak. Batılılar, bu işin sorumlusu Batılılar. Yaptırım politikalarını onlar uyguluyorlar. demiş. Yaptırım takıntıları yüzünden bu hale getiriyorlar. Kendi vatandaşları için olumsuz konuştular, yaratıyorlar demiş. Rusya'nın durumunun özellikle tahıl hasatı rekor olacak bu sene. Dostlarımıza da yardım edeceğiz diye eklemiş. İç talebi karşılıyoruz, dış talep de bu şekilde demiş. Böyle bir çerçeve var efendim. Rusya ile Çin arasındaki ticarette 2022'de bayağı bir artmış. 10 milyar dolar fazla vermiş Rusya için. Daha çok enerji tabii ki Rusya satıyor Çin'e. Ayrıca bakır, kereste, deniz ürünleri. Çin'de endüstriyel ekipmanlar, oyuncak, ayakkabı, işte teknoloji, klima, bilgisayar satıyor. 200 milyar dolarlık ticaret hacmine bir ulaşırız bir şekilde. Umudu var bu fırsattan istifade tabii ki Batı'nın izlediği politikalar. Ve konuma bağlanmadan önce Asya'dan birkaç not arkadaşlar arayabiliriz bu arada. Beyaz Saray'da özel ABD ASEAN zirvesi düzenlendi. Güneydoğu Asya Birliği, bu tabii ki geniş bir birlik. Malezya'sı, Endonezya'sı, Myanmar'ı, efendim Kamboçya'sı, Filipinler'i, Singapur'u, hepsi var bunun içerisinde. Biraz böyle Asya'ya el atma. Gerçi Çin'le gümrükleri indiriyorlar. Tayvan konusunda tam biraz geri adım atmaya çalışıyorlarmış gibi. Ama dışişleri belgelerinde tek ülkeden vazgeçmiş bir Amerika var filan. Bir yandan da o bölgedeki ülkeleri Çin karşıtı bir pozisyona tabii ki getirmeye çalışıyor Amerikalılar. Çinliler de biz ASEAN'ın iyi komşusu, ortağıyız diye açıklama yapmış durumdalar. Evet arkadaşlar, bağladık mı konuğumuzu? Duyamadım sesi, kusura bakmayın. Telefon hattımızın diğer ucunda Volkan Özdemir var. Ata Platformu Direktörü, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler Volkan Bey katıldığınız için. Ben girişte biraz özetlemeye çalışmıştım dinleyicilerimiz için. Şimdi Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği bir süredir konuşuyoruz. Artık 12'si 15'i derken yanılmıyorsam açıklamalara dayanarak söylüyorum. Önümüzdeki hafta artık bir başvuru yapacaklar gibi gözüküyor. Rusya'dan da daha ziyade Finlandiya üzerinde, Finlandiya'nın tarafsızlığı vurgusunu taşıyan açıklamalar var. İsveç'le çok da ilgilenmiyorlar. Aslında bu ülkeler Batı bloğunun parçası değiller mi? NATO'ya üyelikleri gerçekten bölgesel ve küresel anlamda ne gibi etkiler yaratır? Türkiye ayağını soracağım. Cumhurbaşkanı bugün bomba gibi bir açıklaması düştü uluslararası gündeme, ama konuyu anlamak açısından, çerçevesini anlamak açısından bu soruyla başlamak istiyorum. İsveç ve Finlandiya niye NATO'ya üye olsun ve zaten üyeliği aslında ne fark ettirir?
İsveç ile Finlandiya, İskandinav ülkeleri neden üye olsun sorusundan öte, acaba onları kim neden üye yapmak
yapıyor? Pardon, doğru söylüyorsunuz. Evet, doğru söylüyorsunuz.
Bu şekilde meseleyi görmek
biraz bunu kastediyorum. Evet.
Evet, çünkü şimdi şöyle bakın, Ukrayna Savaşı tabii bir kriz halinde devam ediyor. Ama ondan öncesinde artık hep vurguladığımız bir gerçeklik vardı. Tek kutupluk değil, çok kutupluk ve uluslararası sistemi artık ifade eden tamamlayıcı kavram büyük güç rekabeti. Büyük güçler arasında yeni dönemde oluşacak olan rekabet. Şimdi bu rekabet alanının kürede en çok nerede hissedileceği, jeopolitik çarpışma, kamplaşma alanının neresi olacağı sorusuna bölgesel olarak Pasifik coğrafyasını denizlerde söylemiştik. Ama bir de bunun yanında tabii ki Arktik. Biliyorsunuz buzulların erimesinden sonra Kuzey Deniz Rotası'nda artık 12 ay süresiyle ticaret gemilerinin seyir sefer yapabilmesi ve bu sayede jeopolitik denklemin biraz kuzeye doğru kayması ve ABD ile NATO üyesi olan Norveç'in, işte Kanada gibi ülkelerin, öbür tarafta da Rusya ve Çin bloğunun asıl Arktik rezervleri ve Arktik üzerindeki yeni deniz ticaret rotaları üzerinde ciddi bir karşı karşıya gelme durumu vardı. Bu son yılların gelişmesi. Dolayısıyla Arktik bölgesinde güvenliği sağlamak için işte bu zamana kadar düşünülmeyen, hemen bu bölgeye komşu iki İskandinav ülkesi, Norveç'ten farklı olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO güvenlik şemsiyesi altına girmesi bence ABD tarafından, ABD'nin büyük güç rekabeti altındaki yeni jeopolitik çıkarları açısından önem teşkil ediyordu.
O zaman Ukrayna krizini bahane mi bir şekilde edildiği böyle söylenebilir mi?
Ukrayna krizini, katılıyorum ben buna, çünkü Ukrayna krizi üzerinden aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya tekrar tahakküm kurduğunu söylemiştik. Bunu tartışmıştık. Yani Ukrayna üzerinden Almanya'ya ateş ediyor demiştik. Meselenin bir boyutu bu. İkinci boyutu tabii burada Rusya gibi bir aktörün de şeytanlaştırılması gerekiyor. Yani Doğu Avrupa ve Batı Avrupa ülkelerinde tekrar bir tahakküm kurması için ABD'nin Rusya faktörüne ve Ukrayna krizine ihtiyacı vardı. Ama ikinci bir faktör de var burada. ABD'nin küresel ölçekte rakibi olabilecek ülke Çin. Yani iktisadi, siyasi ve askeri açıdan Rusya değil bakın. Küresel anlamda söylüyorum. Bölgesel jeopolitik açısından demiyorum. Şimdi Çin'le daha uzun vadede Asya Pasifik'te rekabete girecek bir ABD, Rusya-Çin yakınlaşmasını göz önünde bulundurarak aslında Ukrayna meselesiyle Rusya'yı bir şekilde oyalıyor. Rusya'nın kaynaklarının sonuçta Ukrayna savaşı, Ukrayna krizi üzerinden belli bir bölgeye yoğunlaşmasını sağlıyor. İkinci olarak da bilhassa Finlandiya'nın ki hemen Rusya'nın kuzeybatı sınırı oluyor. Murmansk'ı düşünün kuzeyde. Rusya'nın ikinci olarak buraya odaklanmasıyla birlikte ileri de ABD ile Çin'in Pasifik'te girişeceği rekabette Rusya'nın Çin'e destek verebilmesi bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Yani hem Ukrayna'da ülkenin Rusya açısından konuşuyorum batısı ve güney batısı hem de kuzey batısında Rusya bir şekilde buraya yoğunlaşacağı için sınırlı kaynaklarını buralara doğru aktaracağı için öbür tarafta Pasifik'te Çin'le birlikte ABD ve müttefiklerinin ileride bakın Asya NATO'su biliyorsunuz konuşuldu. Burada rekabetinde Rusya'nın Çin'e desteğinin azaltılması bence amaçlanıyor. Bunun için tabii ki Ukrayna krizi güzel bir bahane oldu. Aksi takdirde zaten bakın 200 yıldır savaşmayan bir İsveç var. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilişkilerini Sovyetlerle sonra Rusya Federasyonu'yla bir şekilde devam ettiren ve herhangi bir sorun yaşamayan Finlandiya var. Bu ülkeler durup dururken NATO üyesi olmak istemezlerdi. Özellikle İsveç açısından nötral pozisyon önemli bir dış politika. Özgün kimliğini içeriyordu. Sözüm ona barışçıl diplomasilerini süsleyen bir kavramdı.
Çok fakat da öyle ülkeler, değil aslında yani. En çok silah aslına bakarsanız bir yandan barış müzakerelerinde hep isimlerini biliyoruz ama bir yandan da silah üretimi açısından
işte
önemli bir ülke.
Ona, sözüm ona kavramını kullandı. Çünkü zaten dünyanın en gelişmiş savunma sanayi komplekslerinden birine sahip birisi. Bilinmez tabii bu ama önemli silah satıcılarından biridir. Dolayısıyla yani bu iki ülkenin halkının, karar vericilerinin ikna edilmesi için işte Ukrayna krizi üzerinden eğer bakın Ukrayna NATO üyesi değil bu yüzden bu savaş çıktı. Siz de NATO üyesi olmazsanız aynısı başınıza gelecek korkusuyla çünkü biliyorsunuz korkutma da diplomaside bir yönetme ve yönlendirme tekniğidir. Bunun meşruiyetini sağlamak açısından da ben Ukrayna krizinin bir bahane teşkil ettiğini düşünüyorum.
Evet. Şimdi tabii işin küresel şeyinde çok uzun mesele ama o kadar da bu hamleler işe yaramamış gibi gözüküyor. Ekonomik planda baktığımız zaman çok dağınık, enerji ambargosu uygulanamıyor. Enflasyon arttı, toplumsal huzursuzluklar çıkacak, enerji sıkıntıları var. Bir yandan çok böyle ilk etapta ben de aynı şekilde düşünüyorum. Amerika Avrupa'yı bir ihale yola soktu gibi gözüküyor ama kendi içlerinde patır patır patlıyorlar. Şimdi böylesi bir resim yavaş yavaş belirirken kendi içlerinde birlik görüntüsü sergilemeye çalışıyorlar ama o birlik bir tek Ukrayna'ya silah vermeye şimdilik yarıyor. Bir de Türkiye çıktı. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı görmüşsünüzdür açıklamalarını. Hani pek çok insan aslında acaba Türkiye ne yapar, veto eder mi gibi bir takım görüşler beyan etmişti. Ama değil mi? Mart ayında Cumhurbaşkanı işte NATO'nun genişlemesi çok faydalı demişti. Geçen sene NATO her yere gitmeli demişti. Şimdi daha önce biz biliyoruz Kırım meselesinden sonra bir Doğu Avrupa hamleleri olduğunda Ankara veto kartı çıkartmıştı ya da bu söylenmişti bir şekilde ama sonra onay vermişti. Cumhurbaşkanı şimdi niye böyle bir tavır alıyor? Bunun sonucu ne olur? Türkiye ne demeye çalışıyor? Ne mesaj vermeye çalışıyor? İsveç ve Finlandiya'nın olası üyeliklerini Türkiye'nin veto etmesini ne anlama gelir? Nereden okumak lazım? Aslında hem kaygılarını sergileyip ama bunun gerçeğe dönüşmesini engellemek açısından bir faktör olabilir mi? Nasıl bakmak lazım bu Türkiye'nin tutumuna?
Tabii Türkiye'nin tutumuna gelmeden önce katılıyorum. Ben ABD'nin planını söyledim. Bu plan ne kadar işler, ne kadar devam eder, bu bambaşka. Çünkü minimum olarak $1,000'lık bir doğal gaz fiyatlarının egemen olduğu Avrupa'da yüksek enflasyonist ortamda siyasi iktidarlar ne kadar buna dayanır onu hep birlikte göreceğiz. Zaten dünya iktisadi açıdan çok kutuplu olduğu için Rusya'nın elinde önemli kozlar var. Birbiri ardına Avrupalı şirketler ruble hesabı açmak durumundalar. Bu bir oyun. Yani bir tarafın oyun planını açık etmesi illa birebir onun gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Rusya'nın elinde katlar var, Çin'in de var. Şimdi bakın Türkiye burada gerçekten enteresan bir pozisyona doğru sürüklendi. Çünkü 70 yıldır NATO üyesi. O hiçbir zaman NATO'nun kendisinden biri olarak görmediği, sürekli olarak ikinci muamele yaptığı bir ülke. Siyasi pratik, siyasi tarih bizim elimizdeki en önemli veridir. 70 yıllık süreçte Türkiye'nin veto kartını kullanmadığını görüyoruz. Bu elimizde bir veri. İçerideki söylemlere, siyasi söylemlere bakınca da yine siyasi tarihe baktığımızda benim aklıma hemen mesela NATO'nun Libya müdahalesi geliyor. Orada söylem bazında o zaman başbakandı Sayın Erdoğan, NATO'nun Libya'da ne işi var demişti. Fakat çok geçmeden fiili olarak Türkiye bu operasyona destek vermişti. Dolayısıyla söylem ve eylem arasında farklılık olduğu için ben söylemlerin bir şekilde eylemlerle kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve eylem açısından bugün bakın Türkiye'nin bu kartı kullanması gerekli midir? Önemli bir karttır veto. Evet bence gereklidir. Çünkü başta PKK olmak üzere bu ülkelerin terör örgütlerine desteği bilinmektedir. Türkiye bunu kullanmalıdır. Veto hakkını kullanmalıdır bence.
Evet.
Fakat eylem açısından baktığımızda ben bunun son derece düşük bir ihtimal olduğunu görüyorum. Hele ki bu kadar ciddi bir ekonomik kriz ortamında Türkiye bunu kullanabilir mi? Bence şu anda düşük bir ihtimaldir ama İç siyasi gelişmelerle birlikte dış politikayı yorumlamak lazım. O yüzden önümüzdeki süreçinde gösterecek, hep birlikte izleyeceğiz.
Evet. Küçücük bir şey daha soracağım bu bağlamda. Kimileri de Erdoğan'ın aslında köşeye sıkışmasının tezahürü olduğu değerlendirmesi yapıyorlar. Yani bir yandan Rusya ile belli dengeleri tutturmak durumunda, bir yandan Batı ile bir çıkmaz olarak görüyorlar. Kimileri de elinin güçlü olması ve Batı'ya istediklerini, şimdi tabii Ukrayna kriziyle birlikte birdenbire Türkiye'nin de yıldızı parladı. İşte büyükelçileri neredeyse sınır dışı ediyorduk Kavala davasından geçen yıl sonunda, ama birdenbire yine Batı'da Türkiye çok değerli müttefik, Türkiye yönetimiyle konuşmalıyız, etmeliyiz, sığınmacılar şunlar bunlar falan oldu. Dolayısıyla hangisi daha şey geliyor size? Yani Ankara'nın kendi dış politikasında kendini köşeye sıkıştırması mı, yoksa el üstünlüğü mü diye görmek lazım? Diyeceksiniz ki eyleme geçince anlayacağız, ama hani en azından bunu idare etme biçimini anlamak bakımından soruyorum.
Yani Ukrayna krizinin Türkiye açısından bence şu zamana kadar doğru yönetildiği bir gerçek. Türkiye tarafsız pozisyonuyla hem Rusya bloğuyla hem de ABD Batı bloğuyla ilişkilerini yürütüyor ama bir noktada tabii karar vermek zorunda kalacaktı. Uzun vadeli olarak, uzun süreli olarak bu tarz bir dengeyi sürdürmek kolay değil. İşte o karar anlarından birinin ben bu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda geldiğini düşünüyorum. Tabii ki eylemde göreceğiz ama tahminim dediğim gibi ben Türkiye'nin NATO'daki veto kartını oynamasını düşük ihtimal olarak değerlendiriyorum. Bu düşük ihtimali nereden peki soracak olursanız. Birincisi Türkiye'deki iktisadi kriz, bu anlamda içeride işlerin yolunda gitmemesi ve sıkışmışlık. İkincisi de dediğim gibi siyasi tarihe baktığımızda zaten daha Türkiye'nin birebir doğrudan ulusal çıkar alanlarını ilgilendiren konularda bile Türkiye böylesine bir veto kartını kullanmadı 70 yıllık NATO üyeliği sonucunda. Dolayısıyla bu pratiğin tekrar etmesi kuvvetle muhtemeldir.
Çok teşekkür ediyorum Volkan Özdemir değerlendirme için. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet, İsveç, Finlandiya işin içinde, Arktik de var. Ukrayna harekatı pek çok şeyin bahanesi haline geldi. Rusya açısından güvenlikle alakalı bir mesele bu. Amerika açısından dünyadaki hegemonyasıyla ilgili Avrupa'daki hegemonyası ile ilgili, Avrupa'nın elitleri açısından yine aynı şekilde işler çok da parlak gitmiyor onlar açısından. Aslında bakarsanız bu arada tabii ki Ukraynalılar hayatlarını yitiriyorlar. Son Ukraynalı'ya kadar gitmek. Finlandiya'yı da mı öne atmak istiyorlar? Son Finlandiya'ya kadar, Finlandiyalı'ya kadar da gider mi? Oralarını bilemiyoruz ama hep beraber takip edeceğiz NATO üyeliği üzerinden bu tartışmaları diye. Kalan dünya notlarını da aktarmak istiyorum haftayı kapatırken. Elon Musk Twitter'la ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya platformuna 44 milyar dolara satın alma anlaşması yapmıştı. Geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Nedeni spamlerle alakalı. Şimdi Twitter'daki aktif olarak kullanılan hesapların %5 kadarı spam deniliyordu ama gerçekten öyle mi? Musk yani bu konuda daha bir netleştirme gerektiğini söyledi. Herhalde değeri 44 milyar doların altında para ödemek için mi bunu kastediyor? Onları beraber göreceğiz. Reklam verenlere uzanan bir takım başlıklar var buradan. Ama Twitter tabii Amerika'da ara seçimler öncesi önemli bir platform. Dünyada da önemli bir platform. Görüyorsunuz ifade özgürlüğü tartışmaları falan artık gömülmüş vaziyette. Onun yerine dezenformasyon tartışmaları yapıldı. En büyük dezenformasyon yapanlar dezenformasyon tartışması açmış durumda. Bu spamlere bağlı olarak bu iş nereye varacak? Anlaşma şimdilik askıda bittiği anlamına gelmiyor bu. Evet, Yunanistan'da parlamento Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni üsler açmasını da sağlayacak kapsamlı işbirliği, savunma işbirliği anlaşmasını onayladığı bir takım değişikliklerle aktarıyorum ben size içeriğini. 16 Mayıs'ta Mitsotakis, sağcı Yunan Başbakanı Amerika'yı ziyaret ediyor. 17'sinde kongreye hitap edecek kendisi. Parlamentoda anlaşmayı savunmuş. Güvenliğimizi koruyor, askeri tesislerin durumu düzeltiliyor, yükseltiliyor. Enerji merkezi haline gelen Yunanistan artık Ukrayna krizinden sonra bir güven oyu anlamı taşıyor diyor bunu. Amerika açısından verilmiş bir güven oyu herhalde bu. Kastettiği bir de Akdeniz meselesi ABD varlığını genişletiyor. Ülkemiz ABD'nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor diyerek Amerikan yandaşlığı politikalarını sıralamış. Tabii Syriza itirazda bulundu. Yunanistan'da, Atina'da protesto gösterileri Yunan solu özellikle yaptı. Artık Yunanistan'ın orta kuzey bölgelerinde iki askeri üs, Girit Adası'nda, Suda'daki deniz üssü, bunun geliştirilmesi söz konusu olacak. 4 askeri üs daha kurulacak. Yani Yunanistan Amerikan toprağı haline geliyor bu şekilde. Anthony Blinken savunma işbirliğimizin temel taşı demiş. Demek ki NATO üyeliği değil temel taşı. Ekstradan bir de işbirliği yaptıkları için. Bu NATO üyeliği neden var diye de insan düşünüyor aslında böyle anlaşmalardan sonra. Ne gerek var yani? Zaten 5. madde vardı. Herkes dayanışıyordu. Niye ikili anlaşmalar illaki yapılıyor? İşte efendim diyeceksiniz askeri ekipmanları oraya taşımanın yolu açılıyor vesaire. Egemenlik hakları şunlar bunlar. Yeterince bağımsız davranabiliyor mu zaten ülkeler böyle bloklaşmaların içerisinde? Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilgili Dış İlişkiler Komisyonu bir rapor kabul etti. Demokrasi olmadan müzakereler başlayamaz diyor Avrupa Parlamentosu. Temel özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü konularında ilerleme olması lazım. Kavala raporu, Gezi davası, bütün bunlara atıf yapılmış. Her ne kadar göçmenlerle ilgili Türkiye'yi tampon bölgeye çevirdik işimize de yarıyor ama bu konularda adım atılmamış diye. İyi güzel o zaman Ukrayna'da da savaş koşullarında çaresiz kalan bir takım insanlar efendim bir şeyler çaldılar, ettiler, yağmaladılar tırnak içerisinde diye araç direklere ve ağaçlara bağlanıyor. Ne kadar şahane jet hızıyla Avrupa Birliği üyesi yapılabilecek bir ülke. Hakikaten Avrupa Parlamentosu'nun hangi kriteri var? Kime uyguluyor bu kriteri? Avrupa Birliği'nin ilkeleri mi var? Nedir bu ilkeler? Bunlar artık içinden çıkılmaz hale geldi. Ama Türkiye'deki iktidar da illa Avrupa Birliği üyesi olacağız diyor açıkçası. Avrupalılar da biz sizi yapmayacağız diyorlar böyle raporlarla. Bir yandan da idare ediyorlar elbette tabii ki. Paris'teki Türkiye Başkonsolosluğu'na bu arada dün gece bombalı saldırı gerçekleştirilmiş. Bayağı konsolosluk binasının demir parmaklıklarından 5 metre uzaklıkta zırhlı giriş kapısına doğru el yapımı bombayı fırlatmışlar. Patlamış duvarda, camda hasarlar oluşmuş. Neyse ki kimseye başka bir şey olmamış efendim. Amerikalılar, Amerika'da Yüksek Mahkeme'nin 1973 tarihli meşhur Roe V'de karşı yasa, Roe V yasası, yani kürtajı anayasal hak haline getiren, artık bunu değiştireceğinin işareti gelmişti. Taslak sızmıştı muhafazakar yargıçlar, hakimlerin öncülüğünde artık Yüksek Mahkeme. Protestolar başladı. New York kentinde kadınlar protesto gösterisi düzenlemişler. Kürtaj sağlık hizmetidir. Kürtaj bir hediyedir. Biz karar veririz dövizleri taşımışlar efendim. Evet, Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri dün de bir parça aktarmıştım size. Suriye'nin kuzeyine yönelik, yani Suriye egemen ülke olma hakkını taşımıyor Amerika'nın gözünde, Ukrayna gibi. Yani olamaz tabii, nasıl olabilir, Amerikan politikalarını uygulamayı reddediyor Suriye. Efendim, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerika'nın desteğiyle, açık askeri desteğiyle oluşturulmuş bölgede YPG öncülüğünde Demokratik Suriye Güçleri diye adlandırdıkları Suriye Demokratik Güçleri bu bölgeler için yaptırım muafiyeti getirdiler. Suriyeliler açlıktan kırılsınlar, tahılını, petrolünü Irak'a götürüp çalarız biz. Bizim istediğimiz yönetim kurulmadığı için diğerlerini açlığa mahkum ederiz. İstediğimiz bölgelere de muafiyet ayrıcalığı getiririz diye bir güzel karar almışlar. Victoria Nuland açıklıyor bunu. Dış kaynaklı yatırımların bir bölümüne izin vereceğiz. Efendim, petrol dahil değil, tarım falan dahil gibi açıklamalar yapıyorlar ama tabii ki külahımı anlatsınlar. Bütün o görüntüler yayınlandı, Suriye petrolünü çalıp götürme görüntüleri. Şimdi Amerikan Hazine Bakanlığı daha çok tarım, inşaat vesaire gibi açıklamalar bunlar efendim, iyi olacakmış Suriyeliler için. Diğer Suriyeliler eğer Esad yönetimini destekliyorlarsa onlar ölsünler zaten. Victoria Nuland'ın onlar umurunda da değil. Tıpkı Ukrayna'da Rusça konuşanlar ve Rus asıllılara, asılların umurunda olmadığı, dillerini konuşmaları falan Nuland'ın umurunda değil. Onlar ölsünler zaten. Ama neonazi, aşırı sağcıların bulunduğu güvenlik servisleri de Ukrayna yönetimi kullanışlı bir araç olarak umurunda tabii ki Victoria Nuland'ın. O yüzden bu açıklamaları bir güzel yapmışlar. Yalnız Reuters haber ajansı, tabii Türkiye'den tepki var. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'yı ve YPG'yi meşrulaştırma çabasıdır bu diye tepki göstermişler. Ve ne yaptıysak Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde de onu yaparız, gireriz demiş hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama Reuters'ın haberine bakılırsa aynı şey Türkiye kontrolündeki İdlib ve diğer bölgeler için de geçerli. Amerika oraları da muafiyet tanıyor anladığım kadarıyla. El-Kaide ve Heyet Tahrir Şam orada etkin, biliyorsunuz. Hatta işte oralarda böyle koruma gücü olarak onlar görevlendiriyorlar. Ama yani Amerikalılar radikal İslam'la da çok dertleri yok. Yeterince kullanışlı oldukları müddetçe ne neonaziler ne radikal İslamcılar çok umurunda mı adamların? Hakikaten cilalı cilalı sözleri pazarlayacak çok sayıda insan buluyorlar çünkü. Enteresan bir vaka, İran'la ilgili müzakereler iki aylık aradan sonra, nükleer müzakereler. Bunda da Amerikalılar anlaşmayı kongreden de geçirmedikleri için rahatlıkla çöpe fırlatıp atmışlardı uluslararası anlaşmayı, BM onaylı anlaşmayı, tıpkı Minsk anlaşması gibi bunu da atmışlardı çöpe. Avrupa Birliği canlandırmaya çalışıyor Trump 2018'de çöpe attıktan sonra. Ama bir türlü sonuç vermiyor, artık 1,5 sene oldu. Biden da söz vermişti, bir de petrol metrol meseleleri, enerji meseleleri var. AB ekibinin baş temsilcisi Enrica More Tahran'ı ziyaret etmişti, ben aktarmıştım size. Dönüşte Frankfurt'ta havaalanında iki tane yine bürokratla birlikte adamı alıkoymuşlar ve gerekçe de söylememişler. Alman polisi İran müzakerelerini yürüten diplomat, hakikaten çok enteresan. Avrupa Birliği uygulaması diyemeyeceğim. Alman polisinin çünkü başının altından çıkıyor. Belki haftaya daha detayı gelir bunun. İran lideri Hamaney, Katar Şeyhi El Sani ile görüştü ki hatta bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor El Sani. Katar liderliği bir tura çıkmış anlaşılan o ki. İran'da bu arada gıda malzemelerine zam gündeme gelmiş. Çeşitli bölgelerinden İran'ın bir halkın tepkisi ve isyanı olduğu haberleri sosyal medyaya yansıyor. Ve kutsal topraklar. El Cezire'nin muhabiri 51 yaşında Şirin Ebu Akile, Cenin'de bir İsrail operasyonu sırasında başından vurularak öldürülmüştü. Bir infiale dönüştü olay. Tabii İsrail tarafı o sırada eli silahlı Filistinli militanlar olduğunu iddia ediyor. Filistinliler ve Akile ile birlikte yaralanan gazeteci silahlı kimse olmadığını, İsrail keskin nişancı ateşinde öldürüldüğünü söylüyor. Bugün cenaze töreni oldu ve maalesef çok kötü manzaralar. Cenaze töreninde İsrail askerleri müdahale ettiler. Naaş'ın omuzlarda taşınmasına, ki Hristiyan asıllı bir Filistinli, Budist doğumlu. Cenazeye katılanları coplamışlar kauçuk mermilerle ve ses bombalarıyla müdahale etmişler. Ortak soruşturma yapalım diyor İsrail tarafı. Naftali Bennett Filistinli militanlar öldürdü diyor ama Filistin yönetimi de İsrail'e güvenmiyor. Soruşturmanın uluslararası boyutlarda soruşturmalarda hep bir farklı sonuçlar çıkıyor. Gerekçesiyle aslında böyle şeyler de oldu hakikaten. Ve son olarak efendim Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan 73 yaşında ölmüş Cumhurbaşkanı da taziyelerini Erdoğan iletmiş bugün. Süremi aşıyorum haftayı bitirirken ama arkadaşlar müziği biraz çalarlar diye umuyorum. Biden'ın Latin Amerika zirvesi bayağı bir boykotla yapıldı ama haftaya buna daha detaylı bakmaya çalışacağım diyelim. Covid de öyle, evet, vaktimiz de çok fazla yokmuş. Olsun, belki biraz tımırdatırlar arkadaşlar diyeyim. Haftaya görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın.
Bu zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçların insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kurulur.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.